Bugün en çok bilinen ama birçok zaman da bir o kadar yanlış anlaşılan bir hikayeye bakacağız. Luka 15'te geçen. Özellikle en sevilen hikayelerden bir tanesidir. Kaybolan oğul benzetmesi. Ama tek bir oğul mu kayboldu diye sormak gerekir. Yani çünkü orada müsrif oğul olarak da geçer. Ama acaba durum aslında birazcık daha farklı mı? Bugün biraz dedektiflik yapacağız. Bugün bu hikaye kime anlatıldı, ne zaman anlatıldı, hikayedeki kişiler üzerine bayağı bir değineceğiz. Ama ilk önce bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Bir insan evindeyken kaybolabilir mi? Yani genellikle kaybolmak dendiğimizde aklımıza ne geliyor? Bir çocuğun kalabalık bir pazar yerinde annesinin elini bırakması, kaybolması, kaybolmak denince aklımıza gelen unsurlardan bir tanesi. Ya da bir dağcının ormanda yönünü kaybetmesi. Son zamanlarda bazen haberlerde çıkar, işte dağda yürüyüşe çıktılar, yollarını kaybettiler, işte arama ekipleri onları işte 3 gün sonra şurada buldu gibisinden. Fiziksel olarak uzakta olmak olarak algılarız kaybolmayı. Ama bir de şu manzarayı hayal edelim. Bu da aslında bir kaybolmaktır. Aynı evin içinde, aynı sofrada oturan ama birbirinin yüzüne bakmayan, kalpleri arasında kilometrelerce mesafe olan bir baba ve oğul. Bedenen oradadırlar, evdedirler ama ruhen çoktan birbirlerinden uzaktadırlar. O yüzden bugün bakacağımız hikaye kaybolan oğul ya da müsrif evlat benzetmesi olarak da geçer. Hemen zihnimizde babasından paralarını alıp o paraları çarçur eden asi bir genç canlanır ama aslında dikkat edersek bu hikaye şöyle başlar. Bir adamın iki oğlu vardı. Aslında bu hikaye her iki oğullan da ve babanın onların öndeki tutumuyla alakalıdır. Birazcık bağlama bakalım. Yani kamerayı birazcık daha geri çekelim ve İsa'nın bu hikayeyi kime ve neden anlattığına bakalım. Özellikle birinci grup vergi görevlileri ve günahkarlar. Özellikle toplumun dışladığı kötü yolda olanlar İsa'yı dinlemeye gelmişlerdi. Hikaye birincisi onlara anlatılırken ikincisi de Ferisiler, din bilginleri yani toplumun ahlak bekçilerine hikaye anlatılmaktadır. Onlar da homurdanmaktadır bu arada İsa ile ilgili. Derler ki bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla yemek yiyor diyen zümredir. Bunlara anlatılmaktadır hikaye. O yüzden bu aslında tam olarak bu gerilimin ortasında İsa Mesih'in anlatmaya başladığı bir hikayedir ve bu yüzden dinleyicileri olarak hem günahkarları hem vergi görevlileri hem de ferisileri düşünerek bu hikayeyi dinlememiz gerekir. Bu hikayedeki büyük oğul hani o evden hiç ayrılmayan, kurallara uyan ama kardeşini ve babasını yargılayan abi işte o abi ferisilerdir aslında. Bugün bu hikayeye kulak verirken kendimizi belki rahat hissediyoruz. Ben evden kaçmadım ki, yani paramı da kumarda yemedim, ben iyi bir Hristiyanım diyor olabilirsin. Ama İsa Mesih bugün aslında bu hikayeyle bizi de yerimizden sarsmak ister. İnsan Tanrı'dan iki şekilde bu hikayeye baktığımızda kaçabilmektedir. Birincisi kuralları yıkarak, küçük oğul gibi, isyan ederek kaçabilir. Ama ikincisi, en tehlikelisi aslında bu. Kurallara uyarak da, iyi insan olmaya çalışarak da, kendi doğruluğuna güvenerek de bir insan babasından yani Tanrı'dan kaçabiliyor. Bugün hangi yolla kaybolmuş olursak olalım, bu hikayede tek bir kahraman var. Bu da oğullar değil. Aslında her iki oğul da kabul eden baba bu hikayenin esas kahramanıdır. Şimdi gelin küçük kardeşin dramatik yolculuğuna bir bakalım. Şimdi sahneye ilk karakterimiz girecek. Küçük oğul genellikle biz bu hikayeyi okurken asi genç deriz. Luka 15. bölümde bulabilirsiniz. Hikayeyi kutsal kitaplarınızdan da bakabilirsiniz. Özellikle Luka 15-12'de şöyle bir hikayeyle başlar. Baba, maldan payıma düşeni bana ver der küçük oğul babasına. Kulağa basit bir miras talebi gibi gelir ama aslında Orta Doğu kültüründe ve aslında bizim kültürümüzde de bu bir miras talebi değildir. Çünkü miras ne zaman dağıtılır? Baba öldüğünde, ama buradaki baba hala yaşamaktadır. Bu genç babasının karşısına geçip aslında şunu demektedir. Baba, senin ölmeni beklemiyorum, keşke şimdi ölmüş olsaydın ve parama kavuşsaydım. Benim için senin hayatının aslında bir değeri yok. Sadece senin bana vereceklerini istiyorum. Bu Tanrı'ya karşı işlenen en temel günahlardan bir tanesidir. Birçok zaman Tanrı'nın kendisine değil, Tanrı'nın hediyelerini isteriz. Yani bugün biz Hristiyanlar da bunu yapıyoruz, hiç sürpriz gelmesin. Yani biz Tanrı'nın kurallarına uymak yerine, Rab şifa ver, Rab ihtiyaçlarımı karşıla, Rab beni bereketle deriz. Onun sağlığını, onun parasını, onun dünyasını isteriz ama onun babalığını istemeyiz. Bana hayatımı ver ve işime karışma deriz. Ve bunu bugün biz Hristiyanlar da çokça demekteyiz. İncil diyor ki bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gider. Bakın buraya bir dikkat edelim. Bir telaş var. Hemen toplanıyor ve gidiyor. Günah da böyledir. Başta bize büyük bir heyecan, büyük bir hırs ve özgürlük hissi verir. Uzak ülke aslında coğrafi bir yer değildir. Uzak ülke, babanın kurallarının olmadığı, kimsenin de bize dur demediği bir ruhsal durumdur. Orada diyor ki İncil, zevk ve eğlence içinde yaşayarak varını yoğunu çarçur etti. Her şey harika gidiyordu ta ki para bitene kadar. Ayet 14'te trajik bir dönüm noktasını görürüz. O her şeyini harcadıktan sonra ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. Dikkat edin, kıtlık ne zaman geliyor? Tam da onun en savunmasız kaldığı anda. Hayat da işte tam olarak böyle. Kendi kaynaklarımıza güvendiğimiz ve o kaynaklar bittiği anda, dımdızlak ortada kaldığımız anda işte o kıtlık ve kuraklık geliyor. Ve sonra ne oluyor? O özgürlük arayan müsrif küçük evlat bir yabancının yanına gidiyor. Ve işte adam onu tarlasına ve domuz gütmeye gönderiyor. Bakın burada hikayeyi bir durduralım. Buradaki domuz gütme olayı çok ilginçtir ki bu hikaye kimlere anlatılıyordu? Vergi görevlilerine, günahkarlara ve ferisilere. Peki bunların üçünün ortak bir alanı neydi? Bunlar Yahudiler. Günahkar da olsalar Yahudiler, vergi görevlisi de olsalar Yahudiler, ferisi de olsalar Yahudiler. Ve onlar için aslında burada sadece bir hayvan değil, o domuz aslında murdar kirliliktir. Ona dokunmak bile aslında yasaktır. Bırakın onu gütmeyi. Şimdi ironiye bakalım ki bu küçük kardeş babasının evinde kurallardan sıkılan, babasına hizmet etmekten kaçan bu genç şimdi hiçbir tanımadığı yerde bir yabancıya kölelik ediyor. Üstelik o toplum içerisinde en iğrenç sayılan şeye sorumlu olmak üzere, domuz gütmek üzere ve o domuzların yediği keçi boynuzuna muhtaç bir vaziyette. Şeytanın da yalanı tam olarak aslında böyle. Bize özgürlük vaat eder ve sonunda da bizi köle yapar. Bağımlılıkların, borçların, insanların onaylarının ve utancının kölesi olur çıkarız. Ama İncil bize harika bir devam ediş getirir. Orada Luka 15-17'de aklı başına gelince, bir şeyleri fark etmeye başlayınca, bazen insanın yukarı bakabilmesi için ve bir şeyleri fark edebilmesi için aslında bir dibe vurma gerekiyor. Bizim de hayatımızda bu biraz böyledir. O domuzların arasında karnı açken küçük oğul gerçeği görmeye başlar. Dönüş planı nedir? Kafasında şöyle bir senaryo yaratır ve der ki, babamın nice işçilerinin yiyeceği boldur. Kalkıp babama gideceğim ve diyeceğim ki, baba göğe ve sana karşı günah işledim ve beni işçilerinden biri gibi tut. Artık evladın olmayı hak etmiyorum. Oğul olma hakkını kaybettim. Kafasında bir pazarlık var. Gideceğim diyor, çalışacağım, borcumu ödeyeceğim ve belki karnımı doyururum. O babasını hala tam anlamıyla tanımıyor. Çünkü aslında babasının evinde bir işçi olarak dönmeyi planlıyor. Ama babasının onun için bambaşka bir planı var devam eden ayetlerde. İşte tam olarak da bunu göreceğiz. Şimdi o yolu hayal edelim. Küçük oğul eve doğru yürüyor. Başında acaba babam beni kabul edecek mi sorusu var. Ayaklarında yorgunluk, üzerinde domuzların ağır kokusu. Yol boyunca kafasında o metni tekrar edip duruyor, prova yapıyor. Ben layık değilim, beni işçilerinden biri gibi tut. Beni işçilerinden biri gibi tut. Neden bunu söylüyor? Çünkü dünya aslında zaten bunu öğretiyor bize. Dünyada bir mantık vardır. Hata yaptın, bedelini öde, çalış, çabala, kendini kanıtla, belki seni o zaman affederim. Oğul babasının sevgisini bir ücret karşılığında geri kazanmayı planlıyor. Hala babasını tanımıyor. Ama şöyle bir sahneyle devam ediyor hikaye. Özellikle 15-20'de. O daha uzaktayken babası onu gördü, yüreği sızladı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Şimdi daha o uzaktayken gördü. Bu ne demek? Biraz bunu açalım. Baba oğlunu unutmuyor. Her gün işleri bittiği zaman uzağa, ufka bakıyor. Belki bir gün döner diye. Özellikle burada koştu ifadesi, hani bize belki bugün, bugünkü toplumda normal geliyor. Ama biliyor musunuz, Orta Doğu kültüründe zengin beyefendiler, zengin adamlar koşmazlar. Çocuklar koşar, köleler koşar, zengin olanlar, işte malı mülkü olanlar, köleleri olan insanlar asla koşmaz. Ve bu koşmak aslında alçaltıcı bir şeydir. Yani bu koşmak çok onur kırıcı bir şeydir. Bu ayaklarının görünmesi, bu köleler gibi yani koşma eylemi aslında çok utanç vericidir. Ve bu yüzden baba neden koşuyor? Neden bu onur kırıcı, bu insanların gözünde utanç verici eylemi oğlunu uzaktan gördüğünde fark ediyor? Elbette kafamızda diyeceğiz ki, hani evet baba aslında çok seviyor. Ama aslında sadece bunun için değil. İlişkisel toplumlarda herkesin her şeyi bildiği, haberdar olduğu toplumlarda toplumsal yargı da çok güçlü bir şeydir. O oğul daha köye girerken baba bunu fark ediyor. O oğulun başına daha birçok şey gelebilir. Yani özellikle biz Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldığı anda Yusuf'un sessiz sedasız ondan ayrılma hikayesini hatırlayalım. Orada aslında halk bunu öğrendiği anda ne yapacak? Meryem'i taşlayarak öldürecek icabında. Çünkü toplum bunu emrediyor. Bu oğlun da başına benzer bir şey gelecek. Baba bunun olmasını istemiyor. Babana oğlunun diğerleri tarafından aşağılanmasını, taşlanarak öldürülmesini istemiyor. Ve bu yüzden de kendi onurunu ayaklar altına alarak koşuyor. Oraya herkesten önce varıyor. Baba oğlunun utancını kendi üzerine alıyor. İsa Mesih de çarmıhta tam olarak bizim için bunu yaptı. Bizim utancımızı almak için kendi yüceliğini bir kenara bıraktı. Ve bizim için çarmıhta utanç oldu. Baba oğluna sarıldığında oğul o ezberlediği konuşmayı yapacak. Baba göğe ve sana karşı güneşledim, artık oğlun olarak anılmaya layık değilim. Ama dikkat edelim, cümlenin devamı gelmez. Baba onu susturur. Beni işçi yap demesine izin vermez. Ve arkasından baba der ki, çabuk en iyi kaftanı getirin. Ona giydirin, parmağına yüzük, ayaklarına çarık takın. Baba burada üç emir verir. En iyi kaftan. Oğul pislik içinde. Şimdi hani sen en kaliteli ceketini o an hiç yıkanmamış domuz kokusu içerisinde olan birisine giydirir misin? Kafanda şöyle bir mantık var. Git şurada hemen bir hamama gir, bir yıkan, temizlen, öyle gel. Bu ceket daha yani çok kaliteli bir şey dersin. Ama baba öyle demiyor. Kendi kaftanını, o en temiz, o onurlu giysiyi oğlunun pisliğinin üzerine örtüyor. Tanrı'nın da lütfu tam olarak böyledir. Bizim ayıbımızı örtmüştür. Yüzük bir süs eşyası değil burada. Yüzük aslında bir mühür, ailenin imzası. Yani kredi kartı gibi de diyebilirsin. Sana tekrar güveniyorum, sen benim ailemdensin demektedir. Çarık, evin içinde sadece köleler çıplak ayakla gezerdi. Babaysa sen buraya köle işçi olmaya geldin ama ben seni tekrar oğul yapıyorum demektedir. Aslında küçük oğul eve işçi olmak için dönüyor ama oğul olarak karşılanıyor. Din bize şunu öğretir. Değiş, temizlen, borcunu öde, sonra Tanrı seni kabul eder. İncil'deki baba aslında şunu söylüyor. Eve dön, ben senin pisliğine sarılacağım. Borcunu ben sileceğim. Sen benim işçim değil, çocuğumsun. Oğul şaşkın. Oğul minnettar. İçeride şölen başlıyor. Müzik sesleri yükseliyor. Hikaye burada bitmiyor ama. Çünkü şimdi birazdan hikayemiz tarladan yorgun dönen büyük oğula dönecek. İçeride şölen sesleri var. Bir kutlama var. Oğul uzaktan geliyor, köleye soruyor ne oluyor diye. Köle anlatıyor. Küçük kardeşin döndü. Orada bir kutlama var. Ve biz büyük oğlun ne yaptığını görüyoruz. Kutlamaya katıldı mı? İçeri girdi mi? Hayır. Öfkelendi ve içeri girmek istemedi. Burada duralım. Tekrar bağlama, geri bakalım. Bu hikaye kime anlatılıyordu? Bu adam günahkarları kabul ediyor diye söylenen ve ki vergi görevlileri ve günahkarlar İsa Mesih'e akın akın geliyorlardı. Ne durum içinde olduklarının farkındalardı. Ferisiler ise bu adam günahkarları kabul ediyor diye söyleniyorlardı. Bu duruma kızıyorlardı. Babanın günahkarlara lütuf göstermesine sinir oluyorlardı. Onlar babanın bedel ödetmeden affetmesini aslında kabul edemiyorlardı. Ve bu yüzden de büyük oğul aslında itaat eden bir köle zihniyetine sahipti. Büyük oğul babasıyla tartışır. Kalbindeki gerçek uzaklığı bize ifşa etmeye başlar. Babası dışarı çıkıp ona yalvardığında verdiği cevaba bir bakalım, yakından bakalım. İlk önce baba demez, bak der. Çünkü küçük oğul bile en kötü durumunda baba sözünü kullanır. Ama büyük oğul, o kendisi kendi doğruluğuyla orada bulunduğunu düşünen kişi baba demez, bak der. Yıllardır sana hizmet ediyorum. Özellikle bu köle gibi çalışıyorum ifadesidir. Orada kullanılan kelime dulostur. Ve bu korkunç bir itiraftır ki büyük oğul babasıyla ilişkisini bir baba oğul olarak görmez. Bir patron işçi ilişkisi olarak görür. O babasının sevdiği için değil, karşılığını alacağı bir ücret için babasına itaat etmektedir. Bir emrini bile çiğnemedim lafını kullanır. Onun ilişkisi sevgi değil, kurallara uymaktır ve aslında en büyük bazen yaptığımız hata performanstır. Büyük oğul performans gösteriyordur. Bana bir oğlak bile vermedin şikayeti içindedir. Arkadaşlarımla eğlenmek için bana bir oğlak bile vermedin. Ben hakkımı alamadım, o ise hak etmediğini aldı. Ben çalıştım, o ise yedi. Bize bu bölüm sarsıcı bir gerçeği gösterir. İnsan Tanrı'dan sadece kötü işler yaparak küçük oğul gibi uzaklaşmaz. Aslında bazen insan Tanrı'dan iyi işler yaparken de uzaklaşır. Büyük oğul babasının malını yememiştir, evet. Evden kaçmamıştır, ahlaksızlık yapmamıştır. Kiliseye her pazar gelmiştir, ondalığını vermiştir, kimseye de zarar vermemiştir. Yani zararsız, iyi bir insan olarak gözükmüştür. Ama yüreği babasından küçük kardeşi kadar uzaktır. Her ikisi de doğru olanı, bir tanesi yanlış olanı, büyük olan doğru olanı yaptığını düşünürken bile aslında babasına küçük olan kadar uzaktır. Yani büyük oğul babasına itaat ederek babasını kullanmaya çalışır. Küçük oğul nasıl kullanmaya çalıştı? Mirasımı ver diyerekten babasının malını çarçur ederek babasını kullandı. Büyük oğulsa ben itaat ediyorum diyerekten babasını kullanmaya çalışır. Babasını aslında bu itaatle borçlandırmaya çalışır. İki çocuk da babasını sevmiyor. İkisi de babasının vereceklerini seviyor. Biri bunu isyan ederek anlatmaya çalışıyor, diğeri ise itaat ederek bunu yapıyor. Ve son olarak da kardeşinden bahsederken benim kardeşim lafını kullanmaz. Burada özellikle der ki senin bu oğlun ifadesi kullanılır. Benim kardeşim demez. Senin o oğlun var ya, hani o paraları yiyen, çarçur eden o oğlun var ya. Babasıyla ilişkisi bozuk olanın insanlarla, kardeşleriyle de ilişkisi bozuk olur. Kendi doğruluğuna güvenen kişi başkalarını daima kendisinden aşağı görür ve kendini üstün görür. Büyük oğlun öfkesi altında aslında duyulan gerçek öfke lütfa ve affetmeye duyulan öfkedir. Çünkü baba bedel ödetmemiştir. Büyük oğlun davranışı bugün bize yaşadığımız toplumda çok uzak bir davranış değildir. Eğer kurtuluş hak edilen bir şeyse küçük oğlun şölende işi yoktur. Atılması gerekir. Ama kurtuluş armağansa o zaman büyük oğlunun yıllarca çalışması da aslında bir ayrıcalık sayılmaz. Yani buna ne diyelim? Yıllarca da kilisede hizmet eden birisi, ben hizmet ediyorum o zaman bak Rab sen bana bir ayrıcalık yap deme hakkına sahip değildir babanın gözünde. Ve aslında hizmet sana hiçbir ayrıcalık da sağlamaz. Hizmet etmeyelim mi? Hayır, oraya gelmeyeceğiz. Bir dindar egoyu yerle bir eden, insanı çıplak bırakan bir durumdur bu. Biz çevremizde bu dindar egoyu yaşıyoruz. Kurtuluş kazanılması gereken, uğruna sevaplar işlenilmesi gereken bir şey olarak anlatılıyor. Ve günahın cezası vardır, bedel ödetilmesi gerekir. Dünyanın din anlayışı böyledir. İncil'in din anlayışıysa, İncil'in kurtuluş anlayışıysa bunun karşılıksız olduğudur. Hikayenin yapısına baktığımızda muazzam bir simetri görüyoruz. Küçük oğul eve dönerken baba ne yaptı? Evden çıktı ve ona nasıl koştu? Şimdi büyük oğul öfkesinden içeri girmediğinde baba ne yapıyor? İncil diyor ki babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Bu detay aslında birazcık tüyleri diken diken eden bir detaydır. Baba içerideki çöleni, o coşkuyu bırakıyor ve dışarıda o suratsız, öfkeli ve saygısız oğlunun ayağına geliyor. Tanrı sadece kötü günahkarların peşinden koşmaz. O aynı zamanda gururlu, dindar ve öfkeli büyük oğulların da peşinden koşar. Babanın sevgisi her iki kayboluş türünü de kapsamaktadır. Baba büyük oğluna, küçük kardeşine yaptıklarımı sana da yapıyorum, sana doğru ilk adımı ben atıyorum demektedir. Büyük oğluna, gel benim huzuruma demez. Baba dışarı çıkar ve ona yalvarmaya başlanır. Ve büyük oğlunu da tüm o hakaretlerine rağmen, bu senin oğlun, bak diye gururlu konuşmalara rağmen. Baba şunu demez, yani biz olsak bunu derdik, sen ne nankör bir adamsın, ben seni büyüttüm. Senin için saçımı süpürge ettim. Gir çabuk içeri deriz biz. Ama baba bu şekilde yaklaşmaz. Özellikle gene Luka 15:31'de şefkat dolu bir kelime kullanır. Oğlum der. Burada oğlum dediği zaman söylenilen kelime esasen sadece bir cinsiyet belirtmez. Teknon diye bir Grekçe kelime kullanılır. Çocuğum, evladım demektedir. Baba oğlunun yanlış ilahiyatını, aslında kölelik zihniyetini sevgisiyle düzeltmeye çalışır. Sen her zaman yanımdasın, neyim varsa senindir. Büyük oğul ne istiyordu? Oğlak. Baba ona ne sunuyordu? Her şeyini. Büyük oğlun sorunu babaya sahip olmanın değerini anlamamasıydı. O mirası istiyordu, yine de mirası istiyordu. Mirası vereni istemiyordu. Oysa baba ona benim varlığım senin en büyük ödülündür demeye çalışıyordu. Ve sonra baba o büyük gerçeği açıklar. Neden kutlama yapıyoruz? Sevinip coşmamız gerekiyordu. Sebep? Çünkü küçük kardeşin döndü. Yani burada orijinal dinde aslında bu başka çaremiz yoktu. Doğrusu buydu. Sevinmemiz gerekiyordu ifadesiyle anlaşılır. Çünkü kardeşin ölüydü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu. Özellikle büyük oğul senin oğlun demişti. Baba ise inatla düzeltiyordu. Hayır, o senin kardeşin. Baba aileyi bir arada tutmak ister. Parçalanmış ilişkileri onarmakta ısrarcıdır. Ve kurtuluşun tanımını yapar. Kurtuluş, kötü adamın iyi birisine dönüşmesi değildir. Kurtuluş, ölünün dirilmesidir. Hikayenin en garip yerine geleceğiz. Hikaye nasıl bitiyor? Küçük oğlun ne yaptığını biliyoruz. Şölene katıldı, yıkandı, babasıyla barıştı. Peki büyük oğul ne yaptı? Öfkesini yutup içeri girdi mi? Yoksa dışarıda kalıp küskünlüğüne ve o karanlıkta kendi haklılığıyla baş başa kalmaya mı çalıştı? İşte tam olarak bunu bilmiyoruz. Çünkü hikayeyi anlatan İsa Mesih hikayeyi burada durdurur. Neden? Çünkü İsa Mesih hikayeyi kasten yarım bırakmıştır. Çünkü o sırada kendisini dinleyen o büyük oğullar henüz bir karar vermemişlerdi. İsa hikayeyi bitirmiyor çünkü hikayenin sonunu o an orada bulunan dinleyiciler yazacak. Ve bugün hikayenin sonunu aslında biz yazacağız. Bugün bu hikayeye baktık ama buradan çıkarken aklımızda ne kalmalı? Baba hikaye boyunca iki kez tekrarladığı o nakaratı hatırlayalım. Bu kardeşin ölüydü, yaşama döndü. Bakın Hristiyanlık kötü insanların iyi olması projesi değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Hristiyanlık ahlaklı olma kursu da değildir. Hristiyanlık ölü insanların dirilmesi hakkındadır. Geçen verdiğim vaazı hatırlıyor musunuz Efeslilerden? Ölüm ifadesi vardı. Paulus özellikle Efeslilerde bir zamanlar ölüydünüz, şimdi ise Mesih'te dirisiniz demektedir. Burada ölüm ifadesi aslında babayı tanımamaktan, Tanrı'yla ilişki içinde olmamaktan gelir. Ve bu yüzden Hristiyanlık aslında Tanrı'yla yeniden ilişkinin kurulduğu ölüm durumundan aslında dirilmişlik durumuna geçme halidir. Bugün kendimizi çok kirlenmiş küçük oğullar veya çok haklı büyük oğullar olarak hissedebiliriz. Tanrı'nın gözünde ondan uzaksak iki durum da ölü demektir. Ama ben İsa Mesih'e iman ettim dediğin yerde dahi aslında bazen bu ölüm durumunun içerisine geri dönebilmekteyiz. Kendi dindarlığımıza ve kendi iyiliklerimize, kendi hizmetlerimize bel bağlamaya başladığımız yerde biz yeniden ölmeye başlarız. Belki bugün buraya bir küçük oğul olarak geldik. Belki Tanrı'dan uzaklaştık ve benim dönüşüm yok diyebiliriz. Ya da dönmek istiyoruz ama kafamızda pazarlık yapıyoruz. Tanrım söz veriyorum bundan sonra çok iyi bir kul olacağım, her şeyi düzelteceğim diye düşünüyor olabiliriz. Bu bölümün bize çağrısı şudur. İşçi olma planını çöpe atın. O kağıdı yırtın. Baba işçi aramıyor. Babanın işçiye ihtiyacı yok. Babanın bizden daha fazla, bizim yeryüzündeki sayımızdan daha fazla meleği var. Babanın işçiye ihtiyacı yok. O yüzden onun bize koşmasına izin vermemiz lazım. Yıkanıp gelmeye çalışmayın. Gelin, bırakın baba bizi temizlesin. Belki bugün buraya büyük bir oğul olarak geldiniz. Kiliseye yıllardan beri geliyorsun ve diyorsun ki ben zaten iyi birisiyim. Bak ben hak ettim, onlar hak etmedi diye düşünüyor olabilirsin. Tanrı'ya itaat ediyorsun ama belki ondan hiç zevk almıyorsun. Bu bölümün bize bu durumda çağrısı şudur. Gelin kendi iyiliğimizden tövbe edelim. Gururumuzu bırakalım. Tanrı'nın lütfunun adaletsiz görünmesi bizi artık kızdırmasın. Tam tersine bu lütfa bizim de ne kadar muhtaç olduğumuzu fark edelim. Ve son olarak hikayede eksik olan şey var ya, fark ettik mi bilmiyorum. Bu hikayede eksik bir parça var. Bu hikayede gerçek bir abi anlatılmaz. Çünkü o kültürde gerçek bir abi nasıldır biliyor musunuz? Gerçek bir abi şu sözü söylerdi. Baba sen üzülme, ben gidip onu bulacağım. Gerekirse bedelini ben ödeyeceğim ve onu eve getireceğim. Gerçek abi bunu söylerdi. Ama hikayedeki abi bunu yapmadı. O sadece yargıladı. Ama müjde şudur. Bizim gerçek bir abimiz var. O babasının evindeki yüceliği, o zenginliği bıraktı ve bizim ülkemize, bu dünyaya geldi. O bizim borcumuzu ödemek için tarlada çalışmadı. O bizim borcumuzu ödemek için çarmıhta canını verdi. Ferisiler, büyük oğullar İsa'yı günahkarlarla yemek yiyor diye eleştiriyorlardı. İsa ise çarmıhta kollarını açarak bu hikayeyi tamamladı ve dedi ki ben bunun için geldim. Babamın arzusu buydu. Ve şu an bir şölen var. Müzik sesi duyuluyor. Baba kapıda. İster uzak yoldan gelen isyankar olalım, ister evin içinde somurtan dindar. Baba elini uzatıyor ve şu soruyu soruyor. Benim sevincime ortak olacak mısın? İçeri girecek misin? Bu hikayenin sonunu dedik ya biz yazacağız. Ve bugün biz bir şeye karar vermemiz gerekiyor.